Intermittent Fasting ve Ketojenik Beslenme Podcast'imizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu podcast'te daha önce de aktardığım üzere 4 ay gibi kısa bir sürede 16 kilo vermemi sağlayan, daha da önemlisi ruhsal ve fiziksel açıdan beni çok daha iyi bir seviyeye taşıyan ketojenik beslenme ve aralıklı oruçla ilgili tecrübelerimi sizinle paylaşıyor olacağım. Her bölüm öncesi tekrarladığım bir konu var. Bunu yeniden hatırlatmak istiyorum. Öncelikle ben bir beslenme ya da spor uzmanı değilim. Dolayısıyla bu podcast'te herhangi bir diyet menüsü ya da spor programı paylaşmayacağım. Sadece kendi deneyimlerimi size aktaracağım. Benim için oldukça faydalı geçen bu süreç ve deneyimler sizin sağlığınızda olumsuz etkiler bırakabilir. Dolayısıyla burada paylaştığım bilgilerin sadece kendi yaşadıklarımdan ibaret olduğunu ve herhangi bir tavsiye ve öneri olmadığınızı bilmenizi isterim. Burada dinlediklerinizi uygulamaya karar verirseniz bir beslenme ve spor uzmanı, ayrıca doktorunuza da danışmanızın çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bu kısa ön uyarı ve bilgilendirmeden sonra bu bölümde ne bahsedeceğim? Aralıklı beslenmeye nasıl başladım? Ardından ketojenik beslenmeyi nasıl destekledim? Ketoz çevresine nasıl geçtim? Ve kısaca bir günde neler yiyorum? Şimdi farklı kaynaklardan da eğer araştırdıysanız göreceğiniz üzere IF aslında bir kilo verme yöntemi değil. Buna yönelik çok önemli bir adım olan iştah ve öğün kontrolü sağlama aracı desek aslında daha doğru olur. Farklı bir boyutu ise alıştıktan sonra kişiye birçok yönden kolaylık sağlıyor. Bunun en önemlisi mesela kahvaltıyı atlamak. Bu konuya birazdan değineceğim. İtiraf ediyorum ki ben IF'e tamamen kilo verme amaçlı başladım. Ketojenik beslenmeye dair de çok az bir bilgim vardı. Kendim bildim bileli sporla iç içeyim zaten. Amatör anlamda lisanslı birçok sporla da uğraştım. Okul ve iş hayatının içerisinde de sporcu olarak olmasa da aktif olarak sportif hobileri olan ya da direkt spor yapmaya devam eden biriyim. Birazcık sporla içli dışlı olduğunuz zaman, işte sonuç almaya yönelik kafa patlattığınızda en çok duyduğunuz cümleleri hatırlayın. Mesela ilki bu işin %70'inin beslenme, %30'unun spor olduğu. Ya da mesela günde bir saat nasıl spor yaptığın değil, geri kalan 23 saatte neler yediğin önemli gibi. Şimdi açıkçası esas işiniz spor ya da beslenme değilse günlük yaşamın içerisinde spor ve sağlıklı beslenme sürekli sürdürülebilir bir şey olmuyor. Günlük stresler, işte sosyalleşmek, tatiller gibi birçok yan faktör nedeniyle düzenli spor yapamadınız, işte spora ara vermek zorunda kaldınız ya da sağlıksız beslendiğiniz birçok durum muhakkak olmuştur sizin de. Şimdi siz gözünüzün önüne bu anları getirirken ben örneklerime devam edeyim. Düzenli olarak spor yapan, hatta CrossFit'e de bulaşmış biriydim. Bir ara diyetisyen desteğini de ekleyip ideal bir vücuda kavuştum. Bu kadar emeği ayrıca güzel görünmek için de yapıyorsan ne var bunda, ne güzel olmuş da diyebilirsiniz. Ama sorun az önce size bahsettiğim gibi iş hayatının içerisinde CrossFit ve diyetisyen kombinasyonu sürdürülebilir bir şey olmadı benim için. Ayrıca spor ve beslenme şeklim IF ve keto ile kavuştuğum sağlık ve psikolojik seviyesinden de bayağı uzaktı. Zaman içinde CrossFit'i aksatmam ve sağlıksız beslenmem sonucunda çok kısa sürede epey bir kilo aldım. Tekrar spora ve düzenli beslenmeye geri dönmek için çabalarken de intermittent fasting'i inceledim ve uygulamaya karar verdim. İşte tam bu noktada abimin gözümün önünde bayağı müthiş bir kilo verdiğini gördüm ve bunu nasıl yaptığını sorduğumda bana uzun uzun ketojenik beslenmeyi anlattı. Yalnızca anlatmakla kalmadı, uygulayabilmem için bana birçok ipucu verdi. Yerli ve yabancı basılı ve görsel kaynağı yönlendirdi. Bu süreçte bu podcast'i yapmam ve tecrübelerimi aktarmam için yine beni o cesaretlendirdi ve ben bugün aslında bu podcast'te sizinle deneyimlerimi paylaşıyorum. Sürece ben IF'le başladım. Yaklaşık 21 gün sonra da ketojenik beslenmeyle devam ettim. Ketojenik beslenmeye başladığımda ilk ayın çok zor geçtiğini itiraf edeyim. Çünkü şimdi sürekli karbonhidratla beslenen, ekmek, makarna, pilav ve hatta tatlısız yapamayan biri olarak bunları hayatından çıkarmak, işte sebze, salata, yağ ağırlıklı beslenmeye çalışmak, üstelik IF ile bunları sadece belli aralıklarda yemek benim açımdan hiç kolay olmadı. Özellikle gece atıştırmalarını mesela bırakmak en zor kısımlardan biriydi. İlk bölümde anlattığım üzere 16-8 ile beslenen biri olarak kahvaltıyı atlamak da hayatım boyunca kahvaltı eden ve mesela annem dahil herkesten işte kahvaltı günün en önemli öğünü, atlanmama gerekiyor ya da atlarsan akşam daha çok sağlıksız yersin laflarını duyan biriydim ve bu benim için çok zor oldu. Ama tabii iyi haberim var. Bir süre sonra eğer her sabah işte fırından poğaça almıyorsan ya da sizin için kahvaltı hazırlayan birisi yoksa kahvaltının zaman ve hazırlama için sarf edilen efor yönünden külfetten başka bir şey olmadığını fark ediyorsun. Sabah uyanır uyanmaz acıkacağım dürtüsüyle bir şeyler hazırlamak ya da olmayan iştaha rağmen işte kahvaltı yapmaya çalışmak ife alıştıktan sonra bayağı zor geliyor. İfe başladıktan sonra sabah ve akşam yemek için harcadığım zaman, daha doğrusu kazandığım zamanı düşündükçe kesinlikle sırf bunun için bile denemenize değer olduğunu söyleyebilirim. Tabii bazen tatillerde benim ifi bozduğum ve sürekli eski düzenimdeki gibi güne kahvaltıyla başlamam gerektiği oluyor. 16-8 ile beslenirken ben normalde ilk öğünümü öğlen 12 gibi yiyorum. Son öğünümü de 8'de bitirmiş oluyorum. İlk öğünümü öğlen yaptığım zaman akşam yemeğine çok aç girmiyorum. Nispeten 7-8 gibi geç saatlere kadar bekleyebiliyorum. Hatta bazen akşam yemeğini pas geçtiğim bile oluyor. Ayrıca gece acıkmalarım olmuyor. Tatillerde kahvaltı ve öğle yemeği yediğim zamansa mesela 4-5 gibi korkunç bir açlık yaşıyorum. En geç mesela 6'ya kadar dayanabiliyorum. Gece 10-11 gibi tekrar acıkıyorum. Yani aslında kalori sınırları içinde nasıl aç kalmayacağım paniği içinde oluyorum. Tatillerde çoğu zaman sağlıklı öğlen yemeği yeme fırsatı bulamadığım için ife ara vermek zorunda kaldığım oluyor. Ve dediğim gibi güne kahvaltıyla başlıyorum. Yani geçmişinde en önemli öğünü kahvaltı olan biri olarak bunu söylüyorum. Yani kahvaltı yaptığım zamanlardan hiç memnun değilim, açık söyleyeyim. Ketosis evresine nasıl geçtiğimi anlatmadan önce özet olarak if ve ketosisin hayat kurtaran bir şey olduğunu vurgulamak istiyorum. Kahvaltıyı atladığım zaman acıkacağım paniğine kapılmayın. Çünkü bir süre sonra alışıyorsunuz ve hayat çok kolay hale geliyor. Yemek yemek sizin için işte su içmek gibi günlük hayatın bir rutini haline geliyor. Tabii ben burada tarafımca uygulanan kahvaltıyı atlayarak yapılan iften bahsediyorum. Siz belli saat aralıklarına yine sadık kalarak ve kahvaltı yaparak da bu beslenme şekillerini uygulayabilirsiniz. Ben sabah çok erken evden çıkan ve gün boyu dışarıda olan biri olduğum için kahvaltı etmeden yapabileceğim if ve ketojenik beslenmeyi tercih ettim. Açıkçası aralıklı oruçla beslenirken ketojenik beslenmeyle bunu desteklemiyorsanız yaptığınız şey el freni çekik, daha doğrusu freni tam bırakılmamış arabayla ilerlemeye çalışmaya benziyor. Çünkü aslında ifin temeli kilo vermeye değil, öğün ve iştah kontrolü üzerine dayanıyor. Bu durumda vücudun beslenme sistemini eğer glikojenden yağa çevirmediğiniz sürece de glisemik endeksi yüksek gıdaları tüketip insülin hormonunu kontrol altına almadığınız için if sürdürülebilir bir şey olmaktan çıkıyor ve işkence gibi bir şey oluyor. Beslenmek için de tıpkı Ramazan orucundaki gibi bir sürenizin olduğunu ve bu süre zarfında yeseniz de yemeseniz de sürekli acıktığınızı düşünün. Aynı şekilde ketojenik beslenmeyi de ifle desteklemediğinizde vücudunuzun enerji için yediğiniz yağları ya da vücut yağlarını enerji için kullanmasına fırsat vermemiş oluyorsunuz. Ya her iki durumda da bu beslenme türleri sizin için bayağı bir zor bir hal alıyor ve tabii sonuç almanız da çok zor oluyor. Hepsinden önemlisi zaten sağlık seviyeniz, kan değeriniz ya da yaşam kalitenizin de artmasını çok beklemeyin bu durumda. Ketojenik beslenmeye geçtikten sonra yabancı kaynaklarda keto flu diye geçen nezle benzeri bir durum söz konusu oluyor. Bu çok kısaca bahsedeceğim bundan. Aslında karbonhidratla beslenen ve temel enerji kaynağını glikojen olarak kullanan vücudunuzun karbonhidratı kestiğinizde ya da azalttığınızda demek daha doğru. Bağışıklık sisteminin kısa bir süre zayıflaması olarak düşünebilirsiniz. Ama merak etmeyin, bu süre oldukça kısa sürüyor ve iyi haberim var. Bu süreçten sonra artık ketosis evresine geçtiğiniz için kendinizi tebrik edebilirsiniz. Çünkü hakikaten bu süreçten sonra hayat sizin için bir daha eskisi gibi olmuyor. Tabii ki iyi anlamda. Ketojenik beslenme, karbonhidrat ağırlıklı beslenirken sürekli inip çıkan ve dengesiz kan şekerine bağlı etkileri tamamen yok etmeye başlıyor. Fiziksel olarak ilk fark edeceğiniz şey, bir şeyler yedikten sonra 2-3 saat geçince oluşan o midenizdeki garip kazıntı yok oluyor. Yine mesela kan şekeri düzensizliğine bağlı ruhsal iniş çıkışlarınız azalmaya başlıyor. zamanla hatta tamamen yok oluyor. İşte aniden sinirlenme, fevri tepkiler verme gibi durumlar olmuyor. Mesela benim için sürekli işte ne yiyeceğim ya da sürekli etrafa sorduğum ne yiyeceğiz angaryası ve sorusu tarih oldu. Yemek yeme sadece doğal bir yaşam hareketi haline geliyor ve gerçekten ihtiyacınız varsa yemek yiyorsunuz. Keto size geçtikten sonra çevreden alacağınız ya da kendinizin fark edeceği en önemli farklardan biri de cildinizin güzelleşmesi. Daha genç ve enerjik duruyorsunuz. Bu çok bariz fark ediliyor dışarıdan da. Ben hatta daha önce hiç böyle bir şey yaşamadığımı size garanti edebilirim. Bayağı cildiniz parlamaya başlıyor. Mesela ketosise geçtikten sonra vücudum çok ciddi ödem attı. Sabahları daha dinç ve enerjik kalkmaya başladım. Gün içinde ve özellikle yemek yedikten sonra gelen yorgunluk ve uyku halim tamamen yok oldu. Çok daha az uykuyla çok daha verimli gün geçirmeye başladım. Tabii bu enerji fazlalığı çok daha uzun süreli ve keyifli antrenmanlara neden oldu. Spor yapma bir zorunluluktan çok keyifle geçirilen ve endorfin salgılanan bir zaman haline geldi benim için. Üstelik mesela bu süreçte çok az eforlu sporlar yaptığımı ve haftada 4-5 gün yaptığım crossfit'i 1 ya da 2 güne çektiğimi söyleyebilirim. Basit yürüyüşler, kısa koşular, kickbox vesaire gibi antrenmanlar eskisine nazaran çok daha iyi hissettiriyor ve sonuca çok daha çabuk ulaşmanızı sağlıyor. Tabii en önemlisi bazal metabolizma bile artık enerjiyi vücut yağlarından sağladığı için yemek yeme benim için artık bir panik unsuru olmaktan çıktı. Bazen yemek yemeyi unuttuğumu, yani daha doğrusu ihtiyaç duymadığımı söylemiştim. Açıkçası birisi bana işte günde bir defa yiyeceksin ve bu seni çok rahatlatacak deseydi hayatta inanmazdım. Hatta işte benim gibi karbonhidrat ve tatlı aşığı birinin tüm bu besinleri artık aramıyor olması, işte insanların yanımda tatlı, ne bileyim tavuk suyuna pilav gibi şeyleri yerken benim bunlarla ilgilenmiyor oluşum hakikaten benim için hayal edilecek bir durum değildi. Mesela enerjim işte karbonhidrat ağırlıklı beslendiğim zamana göre çok çok daha fazla. Ama ne fark var derseniz çok daha kararlı ve istikrarlı. Yani çok daha güçlü hissettiğimi söyleyebilirim. Bu işte sporda geçirdiğim süreden, antrenmanların şiddetinden, işte kullandığım ağırlıkların artmasına kadar fark etmiş durumda. Mesela kan şekerim düz bir çizgide olması gerektiği gibi seyrediyor. Çok iniş yok, çok çıkış yok. Haliyle acıkma duygusunu unuttum diyebilirim. Ya aç değilim. Yani son yemeğimin üstünden 24 saat geçmiş olsa bile çok rahat ve sakin olabiliyorum. Asla işte yeme paniği, yemeği özleme, karşı konulmaz bir tatlı isteğim falan olmuyor. Ya çünkü metabolizmam artık yakıt olarak glikojen değil vücut yağını kullanıyor. İşte eskiden olduğu gibi beynim karbonhidrat ağırlıklı beslendiğim zamanki gibi işte ye yemen lazım, karnın aç sinyalleri basmıyor büyüyeme aslında. Mesela 16-8 ile beslenirken son yemeğin üstünden 12 saat civarı geçtiğinde işte metabolizmam işte beynim kibarca mideye gelen giden yok galiba. Dur bakayım o zaman ben şu içerideki yağları bir parçalayayım da enerji gelsin demeye başlıyor. Yani böyle düşünebilirsiniz. Yani durumun özetini şu aslında. Vücudumuzda hazırda uzun süre idare edecek glikojen depolarımız yok. Yani yapısı olarak böyle bir şey mümkün değil. Karbonhidrat aldığınız zaman vücut kullandığını kullan, kalanını ben yağa çevireceğim diyor aslında. Ama vücudumuzda depolanmış olan bol bol vücut yağımız var. Ketoda olan şey aslında ben bilgisayar dünyasında çalışıyorum. Oradan örnek vereyim. Bedeni o yağlardan enerji elde etme yönünde hackliyorsunuz aslında. Tam da hacklenme denemez belki. Sonuçta kompleks karbonhidratlar insanoğlunun tarım yapmaya başlamasıyla 10 bin yıldır bizimle. Basit ve karbonhidrat ve şekerler ise aşağı yukarı 60-70 yıldır hayatımızda. İşte 40 milyon yıllık evrimsel süreçteki beslenme sistemini düşünürsek bizim temel gıdamızın et ve ot olması çok doğal bir şey zaten. Yani metabolizma buna uygun evrimleşmiş. İşte 3 ana öğün, 3 ara öğün, 6 öğün gibi şeylerin aslında hiç olmadığını if ve ketosis hayatınıza girince zaten fark ediyorsunuz. Ya 6 öğün denen şey mesela bu çağın dayattığı bir şey. Bir mesela 50 yıl çok değil 50 yıl öncesine giderseniz 6 değil 3 öğün bile yok. Yani işte sık yemek yemek, az yemek gibi bir kavram insanoğlunun yaratılışında aslında hiç olmamış. Yani kaldı ki işte yeryüzünde evrimleştiğimiz 40 milyon yıldan bahsediyoruz. Bunun belki yüz binlerce yılı da işte avlanabildiğinde otur, alabildiğine ye, av eti bulamazsan otları toplayıp ye şeklinde geçmiş. Yani ve bir avlanma sonrası belki bir gün, belki üç gün yeni bir ava kadar enerji sağlayan da hayvansal yağlar olmuş hep. Tabii tahıl grubu işte süt ürünleri, kompleks karbonhidrat kaynakları da olacak ama ölçülü bir şekilde. Yani basit karbonhidratların tümü şu 50 yılda yaratılan ve neredeyse sağlıksız olan tüm besinleri hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Bu zaten doğal olan bir süreç. Yani doğal olmayan şeker ya da işlenmiş besinleri tüketiyor olmanız zaten anormal olan. Yani tüm bu besinlerin adeta işte alkol ya da keyif verici maddeler gibi zehir olduğunu bu beslenme sistemine geçtiğinde zaten çok net anlıyorsunuz. Şimdi tabii bu podcast'ı dinleyen ve bu işten para kazanan, hatta bu daha önceki karbonhidrat ağırlıklı beslenme düzenini uygulayanlar yüzünden dolaylı yoldan para kazanan tüm spor ve beslenme uzmanları beni eleştirecekler. Ama yani üzgünüm, gerçek bu. İF ve ketosis gerçek bir bilim ve ispatlanmış ve açık söyleyeyim yani kanıtları olan bir şeyin yanılması da çok da mümkün görünmüyor. Yani size tüm bu bilimsel kanıtların dışında bir şey söyleyeyim. Kendimi gerçekten olduğumdan daha genç ve sağlıklı hissediyorum ve bence bu gerçekten paha biçilmez bir şey. Bu arada size kısaca bir günde nasıl beslendiğimi de özetleyeyim. İlk öğünümü dediğim gibi öğlen, son öğünümü de akşam 8'den önce yapıyorum. Gün içinde kahve, çay ve maden suyu içiyorum. 3-4 litreye yakın su içiyorum ki bu gerçekten çok önemli. Öğle yemeğim genelde et ve salatadan oluşuyor. Salatanın üzerine genelde zeytinyağı eklemeyi ihmal etmiyorum. Yemeğin yanında yer bulabilirsem en doğal mayonezi yağ kaynağı olarak tüketmeye çalışıyorum. İşte eğer yine dışarıdaysam salatanın üzerine kuşkonmaz, avokado ya da brokoli mesela eklemeye çalışıyorum. Evdeysem de kendim bunları ekliyorum. Akşam yemeğim ya da bazen öğle yemeğim bol tereyağlı, tabii ki gerçek pastırma ya da sucuk içeren yumurta, omlet ya da menemenden oluşabiliyor. Akşam ve öğle yemeğim seçimlerim de bazen yer değiştiriyor. Yani bu yediklerimi öğlen de bazen yiyebiliyorum. Ya da aynı şekilde akşam. Arada eğer mesela gerçekten atıştırmalık canım bir şeyler yemek istiyorsa ilk tercihim kabuklu yer fıstığı oluyor. Yani işlenmişten farklı olarak hem doğal hem de içinde çok doğal bir yağ var ve bu beslenmem için çok faydalı. Bazen işte tükettiğim limonlu su ya da elma sirkesi gibi yan besinler, gıdalar var. Bunları ilerleyen bölümlerde zaten değiniyor olacağım. Tabii burada bir kez daha tekrar etmekte fayda görüyorum. Herhangi bir uzmana ya da doktora görünmeden, işte kan değerlerinizi ölçtürmeden aralıklı oruç ya da ketojenik beslenmeyi uygulamanız doğru olmayabilir. Yani sonuçta her vücudun kendi sistemi ve hassasiyeti var. O yüzden bence mutlaka bir uzmandan yardım almanızda fayda var. Yeni bölümlerden haberdar olmak için iTunes ve Spotify hesaplarından podcast'a abone olmayı unutmayın. Ayrıca Ketocuyuz Instagram hesabını da takip edebilirsiniz. Günlük ipuçları ve örnek menülere buradan ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince sorularınızı cevaplamak ve de sorularınıza buradan da yanıt vermeye çalışacağım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.